Yunus Emre Enstitüsü sunar.
Yüz Türk Edebiyatçısı.
Sabahattin Ali.
Güzel günümde sebepsiz bir keder alır. Bütün ömrümün beynimde acı bir tortusu kalır. Anlayamam kederimi, bir ateş yakar derimi. İçin dar bulur yerimi, gönlüm dağlarda bunalır. Ne kış ne yazı isterim, ne bir dost yüzü isterim. Hafif bir sızı isterim. Ağrılar, sancılar gelir. Yanıma düşer kollarım, görünmez olur yollarım. En sevgili emellerim önüme ölü serilir. Ne bir dost ne bir sevgili, dünyadan uzak bir deli, beni sarar melankoli.
Merhaba sevgili dinleyenler. Ustalığını tüm yurt coğrafyasında verdiği eserlerle kanıtlamış yazarlarımızın, şairlerimizin hayat hikayelerini anlattığımız Yüz Türk Edebiyatçısı adlı programımıza Sabahattin Ali'nin Dillerden Düşmeyen Melankoli adlı çok sevilen şiiriyle başladık.
Karadeniz kökenli Cihangirli Piyade Yüzbaşısı Ali Selahattin Bey ile Hüsniye Hanım'ın oğlu Sabahattin Ali, 25 Ocak 1907'de Gümülcine'de doğdu. Kimi yazılarında A. Metin adını kullanan Sabahattin Ali, İstanbul'da Üsküdar Doğancılar'daki Füyüzat-ı Osmaniye Mektebi'nde başladığı öğrenimini, babasının Türkçe dersleri verdiği Çanakkale ve 1921 yılında bitirdiği Edremit İptidai Mekteplerinde sürdürdü. Edremit'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi üzerine ailece Balıkesir'e geldiler. 1922'de yazıldığı Balıkesir Muallim Mektebi'ndeki öğrenciliği sırasında arkadaşlarıyla birlikte çıkardığı Okul Gazetesi'nde ilk şiir ve hikaye denemelerini yayımladı. Sabahattin Ali, 1926'da nakledildiği İstanbul Muallim Mektebi'ni 1927'de bitirdi ve öğretmen olarak Yozgat Merkez Cumhuriyet İlkokulu'na tayin edildi.
Yozgat'ta bir yıl çalıştıktan sonra Avrupa sınavlarına katılmak üzere İstanbul'a geldi. Sınavları kazandı. Marif ve Kealeti hesabına dil öğrenimi için Almanya'ya gitti. Potsdam ve Berlin'de dil kurslarına devam etti. 1930'da öğrenimini tamamlamadan Türkiye'ye döndükten sonra Almanca öğretmeni olarak Aydın Ortaokulu'na atandı.
Askerliğini Eskişehir'de tamamladıktan sonra Aralık 1938'de Türkçe öğretmeni olarak Ankara Musiki Muallim Mektebi'ne, ardından öğretmen Karl Ebert'in asistanı ve dramaturg olarak görev yaptığı Devlet Konservatuvarı'na tayin edildi. Konservatuvardaki görevine ek olarak tercüme bürosunda ve Türk Dil Kurumu'nda çalıştı.
1946 yılında ailesini Ankara'da bırakarak İstanbul'a giden Sabahattin Ali, 1946'da Aziz Nesin'le birlikte haftalık mizah gazetesi Marco Paşa'yı yayınlamaya başladı. Sabahattin Ali, daha sonra bir dostunun kamyonuyla nakliyecilik yapmaya başladı. Bulgaristan sınırında yurt dışına çıkmak isterken, kendisine kılavuzluk eden kişi tarafından 2 Nisan 1948 tarihinde Kırklar elinde öldürüldü.
Çeşitli edebi türlerde eserler vermesine karşın Sabahattin Ali'nin asıl sanatçı kişiliğini, Anadolu insanının gerçeğini bütün çıplaklığıyla yansıtan hikayelerinde buluruz. Bu hikayelerde Anadolu eşrafı, toprak ağası, yöneticisi, jandarması, memuruyla, yoksul köylüsüyle hapishaneleri, hırsızları, su ve toprak kavgaları, hastalıkları, ölümleri, düğünleri, şarkılı sazlı kahveleriyle, tertemiz sevdalarıyla gerçekçi ve silinmez bir şekilde çizilmiştir. Issız, kendi haline bırakılmış Anadolu'nun, yalnız insanlarının hayat sahnelerini gerçeği zorlamadan verir Sabahattin Ali.
Ömer Seyfettin geleneğini geliştirerek sürdüren Sabahattin Ali hikayeleri, belli bir olaya dayanan, belli bir zaman ve mekan içinde geçen, belli bir giriş gelişme sonuç çizgisi izleyen klasik bir kuruluş içindedir. 1930'da yayımladığı Bir Gemicinin Hikayesi ile hayalci romantik dönemini noktalayan Sabahattin Ali, gerçekçi eleştirel bir dönem başlatır yazdığı hikayelerde. Bu değişimde yazarın Anadolu halkı ve gerçekleriyle yüz yüze geldiği, taşra hayatının etkili olduğu bir gerçektir.
İlk romanı Kuyucaklı Yusuf'ta sağlam bir Anadolu romanı sergileyen Sabahattin Ali, Edremit çevresindeki bir aşkı anlatırken, bir yandan da gelişmeleri açık bir Anadolu kasabasının toplumsal yapısını serer gözlerimizin önüne. Birçok eleştirmenin, kişilerinin canlılığıyla, ayrıntıları kullanmadaki ustalığıyla, olay örgüsündeki mükemmellikle, mahalli renkleri vermekteki başarısıyla, insan gerçeğini dengeli olarak yansıtmasıyla eskimeyecek, tazeliğini sürdürecek bir roman olarak değerlendirdiği Kuyucaklı Yusuf'tan küçük bir bölüm dinleterek sürdürüyoruz programımızı.
Yusuf sırtını büyük çınarın gövdesine dayayarak gözlerini gecenin içine dikti. Derenin öte yamacındaki ağaçlar, şehre doğru uzanan ve üzerindeki su birikintileri yer yer parlayan çamurlu yol, zaman zaman alçalıp koyulaşan ve yükselip alçalan bulutlar, birbirine karışmış, birbirlerinin içinde kaybolmuş gibi görünüyorlardı. Sanki tabiatta bu anda müstakil hiçbir şey yoktu. Yusuf kendini de bu muazzam ve yekpare geceye yapışık sandı ve korkuyla ürperdi. Islak ellerini yüzünde dolaştırdı. Kirpiklerinden yanaklarına yağmur suları süzülüyordu. Yaptığı hareketler ona hiçbir yere bağlı olmadığının şuurunu verdi. Hatta yavaş yavaş etrafından ne kadar ayrı olduğunu, ne kadar uzak olduğunu hissetmeye başladı. Bir an içinde deminkinin tamamıyla aksi olan bir yalnızlık duygusuyla sarsıldı. Profesör Mehmet Kaplan'ın deyişiyle, tabiat ve insanların özelliklerini sade bir dille belirtmeye ve kuvvetini kelime oyunlarından değil, gerçeğin ayrıntılarına dikkat etmekten alan Sabahattin Ali, kahramanı Ömer'in bireysel çelişkileri üzerine kurulan ikinci romanı İçimizdeki Şeytan'da Anadolu'dan İstanbul'a geçer. İkinci Dünya Savaşı öncesi üniversite ve sanat çevrelerini ve bu çevrelerdeki ahlaki yozlaşmaları ele alır. Şimdi sizlere çok sevdiği üstün ve sivrilmiş kişilerin psikolojilerini anlattığı İçimizdeki Şeytan adlı romandan bir bölüm sunuyoruz sevgili dinleyenler.
On günden beri kendi kendimle hesap görüyorum. Müthiş açığım çıktı. Son zamanlara kadar fena bir şey yapmıyorum ya der ve kendimi temiz çıkarmaya çalışırdım. Fakat hadiseler gösterdi ki fena olmayışım tesadüf eseriymiş. Nitekim hayatın ilk çelmesinde yuvarlanıverdim. İyilik demek kimseye kötülüğü dokunmamak değil, kötülük yapacak cevheri içinde taşımamak demektir. Bende bu fena cevher fazla miktarda mevcutmuş. Belki herkeste var. Fakat insan olan onu söküp atmasını yahut boğmasını biliyor. İsteyip istemediğimi doğru dürüst bilmediğim fakat neticesi aleyhime çıkarsa, istemediğimi iddia ettiğim bu nevi söz ve fiillerimin daimi bir mesulünü bulmuştum. Buna içimdeki şeytan diyordum. Müdafasını üzerine almaktan korktuğum bütün hareketlerimi ona yüklüyor ve kendi suratıma tüküreceğim yerde haksızlığa tesadüfün cilvesine uğramış bir mazlum gibi nefsimi şefkat ve ihtimama layık görüyordum. Halbuki ne şeytanı azizim, ne şeytanı. Bu bizim gururumuzun, salaklığımızın uydurması. İçimizdeki şeytan yok. İçimizde aciz var, tembellik var, iradesizlik, bilgisizlik ve bunların hepsinden daha korkunç bir şey hakikatleri görmekten kaçmak itiyadı var.
Sabahattin Ali'nin üçüncü romanı Kürk Mantolu Madonna, romantik yanı ağır basan bir aşk hikayesidir. Ankara'da memur olarak çalışan, kimsenin pek önemsemediği, silik bir karakter olan 35 yaşlarındaki Raif Efendi'nin, yıllar önce Berlin'de Maria Puder adlı bir Alman kadınla yaşadığı aşk, geriye dönüşlerle anlatılır.
Hikaye ve romanlarının aksine yoğun bir duygusallık hakimdir, hece vezniyle kaleme aldığı şiirlerinde Sabahattin Ali'nin.
Sabahattin Ali'nin tek oyunu esirler, 7. yüzyılda Çin başkentlerinden Sıganfu'daki esir Türklerin Kürşad'ın başkanlığında ayaklanmalarını konu alır.
Varlık, tercüme, yurt ve dünya, ulus, yeni Türk, zincirli hürriyet, tam gibi gazete ve dergilerde edebi ve siyasi yazılar, Marco Paşa ve onun kapatılması üzerine çıkarılan Malum Paşa, Merhum Paşa, Ali Baba gibi mizah gazetelerinde hiciv yana ağır basan mizah yazıları yazan Sabahattin Ali'nin şiirleri, Dağlar ve Rüzgar ile bütün şiirleri adlarını taşır. Hikayeleri Değirmen, Kanı, Ses, Yeni Dünya adlı kitaplarında toplanmıştır. Romanları Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan ve Kürk Mantolu Madonna'dır. Esirler adlı bir oyunu vardır. Mektupları ise İki Gözüm Ayşe adıyla yayımlanmıştır.
Programımızı Sabahattin Ali'nin Arap Hayrı adlı hikayesinin baş tarafından aldığımız bir bölümle bitiriyoruz sevgili dinleyenler.
Mektep kitaplarındaki haritalarda bir insan eli kadar küçük görünen Anadolu, çeşit çeşit birbirine benzemez insanlarla doludur. Öbek öbek kasabacıklar kendi içlerine kapanmış birer küçük dünyadır. Gerçi bozkırları 60 kilometreyle geçen trenin ara sıra durduğu tenha istasyonlardan veya tenezzüh otomobillerinin yarım saat için mola verdiği ağaçlı hükümet meydanlarından bu dünyayı görmek kolay, hatta mümkün değildir. Fakat 25 yolcu taşıyan bir Chevrolet kamyonda buralara gelip 3-4 gece kıraathanenin üstündeki otel kılıklı yerde yahut avlusu çamaşır ve benzin kokan handa kalanlar eğer gözleri kör değilse hayatın akışına sessizce uyup giden başlı başına bir dünya görürler. Fakat bu da görmek değildir. Oralarda uzun zaman oturmak, akışa kapılarak yaşamak lazımdır. Birkaç büyük şehrimizi dolduran ve dünyayı oradan ibaret sananlar bu kasabalara geldikleri zaman ne kadar ayrı bir alemin insanları olduklarını anlarlar.
Şiirle, hikayeyle, romanla dolu günler geçirmeniz dileğiyle bir başka Yüz Türk Edebiyatçısı programında buluşabilmek üzere esen kalın diyoruz.
Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
Yüz Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
Yunus Emre Enstitüsü sundu.